Ayrım 17. Bir sorumuz var. Bir yurttaşımız, sosyalist bir ülkede Komünist Partisi Gençlik Örgütü'nce düzenlenen toplantılarda söz alıp konuşsa ne olur? Ne olacağı açık. Hakkında kovuşturma açılır. Aynı yurttaşımız, bu ülkelerde iç politika ile bazı açıklamalarda bulunsa ne yapılır? Ne yapılacağı da bellidir. Hakkında dava açılıp tutuklanması istenir. Gazetelerde eleştiriler, suçlamalar birbiri üstüne yığılır birdenbire. Marksistlik, Leninistlik, kökü dışarıdalık sözleri, milli bütünlük, hain, vatansız, komünist gibi tekerlemelerde yuvarlanır durur Bab-ı Ali yokuşunda. Bir yurttaşımız 15-20 Haziran 1960 tarihleri arasında Romanya'da düzenlenen seminerde dünyanın dört bir tarafından gelen komünist gençlerin karşısında şöyle konuşuyordu. Yoldaşlar, böyle bir seminerde delegelerin dikkatlerini askeri bir ittifak sonucu çok ciddi tehlikelere maruz kalan bir ülke üzerine çekmek isterim. Hepinizin bildiği gibi Türkiye, NATO adlı saldırgan bir ittifakın boyunduruğu altındadır. Ve bilindiği üzere NATO, ABD'nin iktisadi ve askeri sömürüsü üzerine inşa edilmiştir. Türkiye'nin komşu devletlerle ayrıcalık ifade edebilecek bir sorunu yoktur. Her şeye rağmen Amerika'nın yönetimi altında bütçemizin üçte birini askeri masraflar için ayırma zorunluluğunda kaldık. Hükümetimizin onayıyla 32 bin kilometre kare alanı Amerikalılara verdik. Bu Amerikan üslerine Türk Genelkurmay Başkanı bile giremez. Bu yurttaşımız aynı konuşmada Rusların Çekoslovakya'yı işgalinde haklı buluyor. Çeşitli sorunlara değindikten sonra komünist gençlik örgütleriyle ilişkiler kurulmasını ve bir plan içinde hareket edilmesini öneriyor. Kimdir bu yurttaşımız? Marksist-Leninist midir? Son bağımsız Türk devletine dinamit koyanlardan mıdır? Milletin bütünlüğüne kastedenlerden midir? Kimdir? Necidir? Ne iş yapar? Bu konuşmasından dolayı hakkında kovuşturma açılmış mı? Erenköy'deki işkence evine götürülmüş mü? Falakaya yatırılmış mı? Kaburga kemikleri kırılmış mı? Parmak uçlarında sigara söndürülmüş mü? Hayır. Çünkü bu yurttaşımızın adı Mahir Kaynak'tır ve kendisi MİT görevlilerindendir. Adı Mahir, soyadı Kaynak olduğu için yasa dışı bir dokunulmazlık sahibidir üstelik. Bu konuşmayı Mahir Kaynak yerine bir başkası yapsaydı, savcılar bulurlardı bir madde hemen. Türk Ceza Yasası'nın 140. maddesi ise şöyle aynen. Devletin hariçteki itibar veya nüfusunu kıracak şekilde devletin dahili vaziyeti hakkında yabancı bir memlekette asılsız, mübalağalı veya maksadı mahsusa müstenit havadis veya haber neşreden veya milli menfaatlere zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunan vatandaş 5 seneden aşağı olmamak üzere hapse konur. Mahir Kaynak, dört başı mamur bir kışkırtıcı ajandır. Yurt içinde devrimci gençlere gerilla dersleri vermek istemiş, 12 Mart öncesi her eylemde görev almış, kışkırtıcılık yapmış, bundan sonra da raporlar düzenlemiştir. Konunun bu bölümünü bütün kamuoyu bilmektedir. Ajan Kaynak bir süre Amerika'da da bulunmuş ve burada görgü ve bilgisini arttırmıştır. Washington'da Uluslararası Polis Akademisi, az gelişmiş ülkelerden yollanan görevlileri eğitmekte ve CIA bunlar üzerinde tam bir denetim kurmaktadır. Yukarıdaki belgeden de anlaşılıyor ki, ajanın çalışmaları yurt içi ve yurt dışı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yasalara aykırı olarak ajanın yurt içindeki eylemleri için niçin kavuşturma açılmıyor? Mahir Kaynak'ın bu eylemlere görevi gereği katıldığı ileri sürülüyor. Ancak aynı ajanın yurt dışında komünist gençlik örgütlerini de kışkırtması acaba yine görevinin gereği midir? Romanya Komünist Gençlik Örgütü ile örneğin Bulgaristan Gençlik Örgütü arasında bir plan içinde ortak eylemleri de MİT'te görevli olduğu için mi yapıyor? Bunun için mi hakkında Türk Ceza Yasası'nın 140. maddesine rağmen kovuşturma açılmıyor? Kışkırtıcı ajanlar yurt içinde ve dışında suç işlemezler diye bilemediğimiz bir hukuk kuralı mı vardır yoksa? Sorular uzayıp gider böylece. Bizim parmak basmak istediğimiz gerçek bu sorulara bağlı biraz. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı yeni müsteşarına soruyoruz. Mahir Kaynak, Washington'da Uluslararası Polis Akademisi'nde eğitilmiş bir CIA ajanı mıdır? Yeni Ortam, 25 Nisan 1974. Kitap Yakan Savcı. Bu pazar sizlere kitap yakan bir askeri savcının öyküsünü anlatacağım. Savcının adı Abdülbaki Tu. Ünlü savcının gerçek adı da budur. Abdülbaki Tu. Geçen yıllarda Melen hükümetinin tutumunu eleştirme amacıyla bildiri yayınlayan TÖBDER yöneticilerini bir gece sabaha karşı evlerinden toplatır. Evlerde yapılan aramada o günlerin ünlü tanımı ile bol sayıda yasaklanmış sol yayın bulunur. Kitaplar da gözaltına alınır. Yapılan yargılama sonunda sanıklar beraat eder, ancak mahkeme kitapların zor alımına karar verir. Askeri savcı Abdülbaki Tuğ, bu beraat kararının bozulması için askeri yargıtaya başvurur. Töbder yöneticilerinin avukatı Halit Çelenk ise mahkemenin kitapların zor alımına karar veremeyeceği gerekçesiyle kararı temyiz eder. Dosya askeri yargıtay 2. dairesine gelir. Askeri yargıtay sıkı yönetim mahkemesince verilen beraat kararını onaylar. Böylece sanıkların suçsuzluğu kanıtlanır. Askeri yargıtay 2. dairesi ayrıca sıkı yönetim mahkemesi kitapların zor alımına karar veremez diyerek kitapların da geri verilmesini ister. Dosya yeniden sıkı yönetim mahkemesine gelir. Mahkeme askeri yargıtay kararına uyar. Fakat askeri savcı Abdülbaki Tuğ bu karara çok kızar. Ne yapsın? Hemen bir yolunu bulur, kitapların zor alımı için bir başka sıkı yönetim mahkemesine başvurur. Bu mahkeme yeniden kitapların zor alımına karar verir. Oysa bu yol tam bir yasa yolu saptırmasıdır. Çünkü artık bu konuda sadece askeri yargıtaya başvurma olasılığı vardır. Fakat Abdülbaki Tuğ, askeri yargıtayın toplanan kitaplar için verdiği kararı bildiğinden askeri yargıtay yerine bir başka sıkı yönetim mahkemesine başvurmayı uygun bulur. Bu yola itiraz yolu denir. İtiraz üzerine verilen karar da kesin niteliktedir. Abdülbaki Tuğ, bu yolla kitapları askeri yargıtay kararına rağmen geri vermemeyi böyle sağlamak ister. İster ama bu konuda başkaca hukuk yolları da vardır. Avukat Halit Çelenk de bu yola başvurur. Bu gibi durumlarda yazılı emirle bozma diye adlandırılan bir hukuksal yol daha vardır. Avukat Çelenk, kararın bozulması için ayrıntılı bir dilekçeyle Milli Savunma Bakanlığı'na başvurur. Milli Savunma Bakanlığı, avukat Halit Çelenk'in gerekçelerini haklı bularak kitapların zor alımına karar veren sıkı yönetim mahkemesinin kararının bozulması için askeri yargıtay başsavcılığına yazılı emir yollar. Dosya yeniden askeri yargıtay 2. dairesine gelir. İlgili daire yeniden dosyayı inceler ve kitapların zor alımına karar veren sıkı yönetim mahkemesinin kararını bozarak kitaplar hakkındaki yasak kararını kaldırır. Bu kez de karara askeri yargıtay başsavcılığı itiraz eder. Konu bu kez askeri yargıtay daireler kuruluna gelir. Genel kurulda sıkı yönetim mahkemesinin kitapların zor alımına karar veremeyeceğini saptar. Bu hukuksal bilmecede ancak bu biçimde sonuçlanmıştır. Sonuçlanmıştır ama toplanan kitaplar ne olmuştur? Yakılmıştır. Kim yakmıştır? Askeri savcı Abdülbaki Tuğ. Abdülbaki Tuğ kitapları yakmış ve bunu bir tutanakla saptamıştır. Oysa ceza usulü yasalarında kitap yakılır yollu bir tek hüküm yoktur. Buna rağmen ve ayrıca da bu konuda askeri yargıtay kararını beklemeye bile gerek duymadan yakılmıştır kitaplar. Abdülbaki Bey bir sigara yakarcasına yakmıştır bütün kitapları. Hiçbir yasa ile bağlı değildir Abdülbaki Tuğ. Askeri yargıtay kararını da dinlemez bu askeri savcı. Kendi yasaları ve kendi kuralları vardır. Bunlara bağlıdır ve ancak bunları uygular. Yakılan kitaplar öyküsünü başta Abdülbaki Tuğ'un Ankara Hukuk Fakültesindeki hocaları olmak üzere amirlerine, meslektaşlarına ve bütün hukukçulara armağan ediyorum. Yeni Ortam 1 Aralık 1974. Milli Savunma Bakanına. Ankara Sıkı Yönetim Mahkemelerine atanan üyelerin bir bölümü duruşmalar devam ederken görevlerinden alınıp başka görevlere atanmış, İstanbul'da da sanıklar hakkında beraat kararı veren bir mahkeme toptan kaldırılmıştı. Sıkı yönetim dönemleri boyunca mahkemelere atandıktan sonra görev yerleri değiştirilenlerin adlarını ve bu yargıçların hangi kararlardan sonra görevlerinden alındıklarını saptamak bazı olaylara da ışık tutacaktır. Birkaç örnek vermekle yetinelim. İstanbul 1 No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde idam istemiyle yargılanan İrfan Solmazer ve 80 Deniz Teğmeni hakkında beraat kararı verip ihbarcılar hakkında kamu davası açılmasını isteyen Hakim Albay Remzi Şirin ve Hakim Yarbay Refik Karaağa hemen görevlerinden alınmış ve görev yaptıkları mahkemede Milli Savunma Bakanlığı'nın emriyle kaldırılmıştır. Evet, bir mahkeme toptan iptal edilmiştir. Ankara'ya gelelim. Ankara İkinoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde askeri savcı Abdülbaki Tuğ'un isteği gereğince Türk Ceza Yasası'nın 141. maddesi uyarınca tutuklanan Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Fakir Baykurt ve arkadaşlarının tahliyelerine karar veren Hakim Albay Doğan Tolon ve Hakim Albay İsmet Onur da bu karardan sonra görevlerinden alınmış ve mahkumiyet kararı bu üyelerin yerlerine atanan yargıçlarca verilmiştir. Bu kararda Hakim Yarbay Zeki Eğin'in muhalefetiyle Tank Albay Celal Altın ve Hakim Yüzbaşı Celalettin Pere'in oylarıyla alınabilmiştir. Türkiye İşçi Partisi yöneticilerinin tutuklanma kararlarına karşı çıkan Hakim Yarbay Besim Doğuşlu bu görevde 3 ay tutulduktan sonra başka bir göreve atanmıştır. Behice Boran, Sadun Aren ile birlikte öteki tip yöneticilerin tahliyesine karar veren Sıkı Yönetim Üçnoğlu Mahkemesi Duruşma Yargıcı Hakim Albay Süha Umurhan da bu karardan sonra bir başka göreve atanmıştır. Bazı sanıkların tahliyelerine karar veren Hakim Yarbay Erdoğdu Demiray ile Hakim Binbaşı Ergun Argun da kısa sürede başka görevlere atanmıştır. Yazar Emir Galip Sandalcı'nın tahliyesine karar veren Hakim Yarbay Necati Akagündüz de bir süre sonra görevinden alınmıştır. Diyarbakır Sıkı Yönetim Mahkemesi Savcısı Hakim Albay Hayrettin Uğrasız da bir tutuklama istemine karşı çıktıktan sonra bir başka göreve atanmıştır. Ankara 1 No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi Başkanı Topçu Albay Azmi Işıklar, Profesör Uğur Alacakaptan ile birlikte yargılandığımız davada benim hakkımda tahliye kararı verdikten sonra tam karar verileceği gün değiştirilerek bir başka göreve yollanmıştır. Aynı kararda mahkumiyet hükmüne katılmayan Hava Hakim Binbaşı Oltulu da bu karardan bir süre sonra sıkı yönetim mahkemelerindeki görevinden alınmıştır. Böylece karar duruşmalara katılmayan üyelerin oylarıyla mahkumiyet biçiminde ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar basit rastlantılar mıdır? 12 Mart döneminin yöneticileri bu soruların karşılığını tarih önünde vermek zorundadırlar. Bu yargıçlar neden değiştirilmişlerdir? Görevlerinden alınan yargıçların sanıklar lehine karar verdikten sonra yer değiştirmelerini açıklayacak hukuk kuralı var mıdır? Bu soruları CHP milletvekilleri parlamentoya getirerek konunun enine boyuna incelenmesini sağlamaları adalet tarihimize karşı kaçınılmaz bir görev olmaktadır. Sorulacak başka sorular daha vardır. 12 Mart 1971 tarihinden sonra yürürlüğe konan sıkı yönetim kaldırılmış, birçok davada sonuçlanmıştır. Çıkartılan af yasasından sonra da sıkı yönetim mahkemelerinin işleri eskisiyle karşılaştırılmayacak ölçüde azalmıştır. Ancak buna rağmen 3 sıkı yönetim mahkemesi de görev başında tutulmakta ve bu görevlilere sıkı yönetim tazminatı ödenmektedir. Şu anda Ankara sıkı yönetim mahkemelerinde kaç görevli çalışmaktadır? Bunların ellerindeki dava sayısı nedir? Bunların da araştırılması gerekmektedir. Geriye bir konu kalmaktadır. Askeri savcı Abdülbaki Tuğ, yasa ve yönetmelikler gereği olarak Doğu illerimizde görev yapması gerekirken hangi gerekçelerle Doğu hizmeti yapmamaktadır? Acaba Abdülbaki Tuğ hem Doğu hizmetinden kaçmakta hem de sıkı yönetim tazminatı almakta mıdır? Bu soruları Türk kamuoyu önünde Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar'a soruyor ve konunun aydınlanması için CHP milletvekili ve senatörlerini göreve çağırıyorum. Yeni Ortam 18 Ocak 1975. Hakkınız var mı? 21 Ekim 1961 günü İstanbul'da harp akademilerinde toplanan 10 general ve 28 albay hep birlikte şu protokole imzalarını atıyorlardı. 1. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, parantez içinde aşağıda açık imzaları bulunan, 21 Ekim 1961 günü saat 14.30'da toplanmışlar ve gündemlerinde mevcut olan konuları müştereken müzakere etmişler ve ittifakla aşağıdaki karara varmışlardır. A. Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Ekim 1961 günü yapılmış olan seçimden sonra gelecek yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmadan evvel fiilen duruma müdahale edecektir. B. İhtilali milletin hakiki ve ehliyetli müesseselerine tevdi edecektir. C. Bütün siyasi partiler faaliyetten men edilecek, seçim neticeleriyle Milli Birlik Komitesi pes edilecektir. D. Bu kararın tatbiki 25 Ekim 1961'den sonraki bir güne tehir edilmeyecektir. E. İş bu zabıt varakası 3 nusa tanzim edilmiş ve bütün üyeler tarafından imza edilmiştir. 21 Ekim 1961 saat 18. Bu bir ihtilal kararıdır. Bu kararın altında ilginç imzalar bulunmaktadır. Bu adlardan birkaç tanesini açıklayalım. O zamanki rütbeleriyle Tuğgeneral Faruk Gürler, Tuğamiral Celal Eyiceoğlu, Kurmay Albay Suat Aktulga, Kurmay Albay Namık Kemal Ersun, Kurmay Albay Fikret Köknar. Şimdilik burada duralım. Kim bunlar? Açıklayalım. Gürler ve Eyiceoğlu 12 Mart muhtırasını imzalayarak ülkemize sıkı yönetim ilanına ön ayak olan Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlarıdır. Suat Aktulga, Diyarbakır ve Siirt Sıkı Yönetim Komutanlığını üzerine almış bir orgeneraldir. Fikret Köknar, Faik Türünpaşa'nın emrinde İstanbul'da önemli görevler yürüten bir korgeneraldir. Namık Kemal Ersun, Ankara Sıkı Yönetim Komutanı olarak görev yapmış olan orgenerallerimizdendir. 12 Mart 1971 tarihinden sonra binlerce aydın, öğrenci, öğretmen, işçi ve köylü gözaltına alınmıştır. Bunlardan bir kısmı gizli örgüt kurma suçuyla yargılanmıştır. Yukarıdaki belgeden de anlaşıldığı gibi bu emirleri verenler de bir zamanlar gizli örgüt kurarak kurulu düzene karşı bir ihtilal hazırlığında yer almışlardır. Suç değil midir bunlar? İmzaladıkları protokolde Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmadan önce fiilen duruma müdahale edilecektir denilmektedir. Yani Büyük Millet Meclisi'ni iskata ve çalışmadan mene karar vermişler sayın komutanlar. Suç değil midir bu? Ülkenin bütün namuslu hukukçularına soruyorum. Suç değil midir ihtilal protokolü imzalamak? Askeri müdahale sonunda ihtilali milletin hakiki ve ehliyetli temsilcilerine tevdi edeceğiz demişler. Ne demektir bu? Milletin temsilcileri genel oyla seçildiğine ve seçimlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözetimi altında gerçekleştirildiğine göre ne istiyor bu cuntacı subaylar? Suç değil mi bu toplantılara katılmak? Disiplinle bağdaşır mı hiç? Bütün siyasi partiler faaliyetten men edilecek. Seçim neticeleriyle Milli Birlik Komitesi feshedilecektir kararına varılmış. Kimler vermiş bu kararı? 12 Mart sonrası sorumlularından Faruk Gürler, Celal Eyiceoğlu, Suat Aktulga, Fikret Köknar ve Namık Kemal Ersun. Suç değil midir bu kararı almak ve ordunun bütünlüğüne aykırı değil midir acaba? 27 Mayıs'tan sonra kurdukları gizli örgütlerle anayasayı tayir, tebdil ve ilga etmek için çalışmalar yapan sıkı yönetim bildirilerindeki tanımla illegal çalışan bu komutanlar 12 Mart döneminde nasıl birdenbire demokratik düzen yanlısı oluverdiler? Önce kendi vicdanlarında, sonra kamuoyunda yanıtlasınlar. 12 Mart 1971 tarihinden sonra gözaltına alınan, tutuklanan, işkence evlerine gönderilen yüzlerce, binlerce kişi adına soruyoruz. Bugün sokaklarda işportacılık yapan 12 Mart'ın emekli ettiği genç subaylar adına, elleri ayakları zincire bağlanıp Erenköy işkence evinde işkencecilere götürülen şerefli tümgeneraller adına, 27 Mayıs devriminin şerefli komutanı Cemal Madanoğlu adına, işkence evlerinde en aşağılık işkencelerle inletilen kurmay albaylar, yarbaylar, binbaşılar adına, ünü yurt dışına taşmış profesörler, yazarlar, namuslu doçentler ve genç asistanlar adına, cezaevlerinde dövülen, sövülen işçiler ve köylüler adına, sadist işkencecilerin acımasız ellerine terk edilen genç kızlarımız, genç öğretmenlerimiz adına soruyoruz. Sizler birer gizli örgüt üyesiyken ne hakla bunca insanı işkence evlerine, cezaevlerine gönderdiniz? Evet, ne hakla? Tarih önünde, kamuoyu önünde, dilerseniz bağımsız mahkemeler önünde konuşun. Bütün bunları soruyoruz ve elimiz kalem tuttukça da sormaya devam edeceğiz. Yeni Ortam, 24 Haziran 1974. Ayrım sonu.